Ayrım 2. Özgürlük Yolları 2. Yaşanmayan Zaman. Jean-Paul Sartre. Sayfa 13. Paris'te saat 3.30. Berlin'de 4.30. İskoçya'nın kuzeyinde bir alçak basınç merkezi var. Maisons-Dörnberg, Grand Hotel'in merdivenlerinde göründü. Gazeteciler hemen çevresini sardılar. Pierre'li sordu. İniyor mu? Maisons-Dörnberg sağ elinde bir kağıt tutuyordu. Sol elini kaldırdı ve "Mr. Chamberlain'in bu gece Führer'le görüşüp görüşmeyeceği henüz kararlaşmadı," dedi. "İşte burası," dedi Zezet. "Burada küçük yeşil bir arabada çiçek satardım. İşler iyi miydi?" dedi Morris. Uslu bir çocuk gibi sokağa kaldırımlara bakıyordu. Madem buraya, Zezet'in kaç zamandır sözünü ettiği yeri görmeye gelmişlerdi. Ama burası şimdi Morris'e hiçbir şey demiyordu. Zezet kolundan çıkmıştı. Gelip geçen arabalara bakarak sessizce tek başına gülüyordu. Morris sordu. Sandalyende var mıydı? Ara sıra olurdu. Açılır kapanır bir sandalye. Pek de zevkli bir iş olmasa gerek. İlkbaharda çok güzel olurdu, dedi Zezet. Morris de alçak sesle ona bakmadan sanki bir hastanın odasındaymış gibi konuşuyordu. Deminden beri omuzlarının ve sırtının zarif hareketleriyle kımıldayıp duruyordu. Halinde doğal olmayan bir şey vardı. Morris sıkılıyordu. Vitrinin önünde en azından 20 kişi birikmişti. Sokuldu ve başlarının üzerinden bakmaya koyuldu. Zezet kaldırımın kenarında kendinden geçmiş duruyordu. Sonra Morris'in yanına geldi ve kolunu yakaladı. Orada itinayla kesilmiş kalın camdan bir levhanın üzerinde kırmızı deriden sipsivri iki uç ve çevresinde kırmızı bir köpük vardı. Tıpkı kadınların pudra sürerken kullandığı pomponlara benzer bir şey. Morris gülmeye başladı. Zezet, "Niye gülüyorsun?" dedi. Morris alayla, "Pabuçlara," dedi. Birkaç baş onlara doğru dönmüştü. Zezet, "Şşş," diye fısıldadı. Onu kolundan tutup sürükledi. Morris, "Ne olmuş yani?" dedi. "Kilisede miyiz?" Ama gene de sesini alçaltmıştı. İnsanlar birbiri ardı sıra sessiz adımlarla ilerliyorlardı. Birbirlerini tanır gibiydiler. Yalnız kimse konuşmuyordu. Morris, "Buralara gelmeyeli en azından 5 yıl var," diye fısıldadı. Zezet, "Maxims'i gururla gösteriyordu kulağının dibinde. Bak bu Maxims," diye fısıldadı. Morris, Maxims'e baktı ve hemen başını çevirdi. Bu yerden ona söz etmişlerdi. Pahalı bir batakhaneydi. 1914'te işçiler geberip giderken burjuvaların şampanya patlattıkları yer burasıydı işte. Dişlerinin arasından "Bok çukuru," dedi. Ama neden olduğunu bilmeden kendini rahatsız hissediyordu. Küçük adımlar atarak, zıplayarak yürüyordu. İnsanlar ona çok zayıf, kırılıverecekmiş gibi görünüyordu şu anda. Onlara çarpmaktan korkuyordu. Zezet olabilir dedi. Ama ne olsa güzel bir cadde, sen de güzel bulmuyor musun? Çok da bayılmadım dedi Morris. Havasız burası. Zezet omuz silkti ve Morris Senken Caddesi'ni düşünmeye başladı. Sabah otelden çıktığı zaman insanlar bisikletlerinin gidonuna doğru iki büklüm eğilmiş, sırtlarında çantaları ıslık çalarak yanından gelip geçerlerdi. Morris kendini mutlu hissederdi. Kimi Saint-Denis'de durur, kimi yoluna devam ederdi. Herkes, hepsi aynı yönde giderlerdi. İşçi sınıfı hareket halindeydi. Zezet'e, "Burada burjuvalar oturuyor," dedi. Berbat bir sessizlikte birkaç adım yürüdüler, sonra Morris durdu ve özür diledi. "Ne diyorsun?" dedi Zezet. Morris rahatsız. "Bir şey değil," dedi. "Bir şey demedim." Gene birine çarpmıştı. Bu adamlar keyiflerince gözleri yerde, bakmadan yürüyebilirlerdi. Ama son dakikada şöylece kenara çekilip sıyrılıveriyorlardı. Bu da bir alışkanlık meselesiydi anlaşılan. Daha yürüyor muyuz? Morris'in canı yürüyüşe devam etmek istemiyordu. Bir şey kırmaktan korkuyordu. Hem sonra bu yol bir yere götürmüyordu insanı. Yönü yoktu, insanlar vardı. Bulvara doğru yürüyorlardı. İnsanlar vardı. Sen kıyısına doğru iniyorlardı ve burunların vitrin camlarını yapışık, kımıldamadan duranlar vardı. Bu insanlar yer yer kalabalıklar yapıyordu. Ama bütünün, beraberliğin sıcaklığı yoktu burada. İnsan kendini yalnız hissediyordu. Elini uzattı, Zezet'in omzuna koydu. Yumuşak eti kuvvetle sıkıyordu. Zezet gülümsedi, eğleniyordu. Her şeyi açgözlü bir iştahla ama uyanıklığından bir şey kaybetmeden seyrediyor, küçük kaba etlerini zarif hareketlerle çalkalıyordu. Morris hafifçe boynunu gıdıkladı, Zezet güldü. Morris dedi, bırak. Kadının yüzüne sürdüğü bağırtkan renkleri seviyordu. O çay şekerine benzer beyazı, yanaklarındaki kırmızıyı. Yakından çörek gibi kokuyordu. Alçak sesle sordu, eğleniyor musun? Zezet gözleri parlayarak, hepsini, her şeyi tanıyorum dedi. Elini omzundan çekti, sessizce yürümeye devam ettiler. Zezet bir sürü burjuva tanımıştı. Ondan çiçek almaya gelmişlerdi. O da o adamlara gülümsemişti. Bazıları ona asılmıştı da muhakkak. Kadının beyaz ensesine bakıyor, kendini bir acayip hissediyordu. Canı gülmek ya da öfkelenmek istiyordu. Bir ses, Paris Suar diye bağırdı. Zezet alalım mı diye sordu. 2 saat öncekinin aynıdır. İnsanlar gazetecinin çevresini sarmışlar, sessiz sedasız elindeki gazeteleri kapışıyorlardı. Bir kadın kalabalıktan çıktı, ayağında yüksek topuklu ayakkabılar, başında alnının tepesine oturmuş gülünç bir şapka vardı. Gazeteyi katladı ve yürüyerek okumaya başladı. Sonra birden yüz çizgileri gevşedi, derin soluk aldı. Morris kadına bak dedi. Zezet baktı. Erkeğe gidecek belki dedi. Morris omuz silkti. İnsanın bu şapka ve bu gülünç ayakkabılarla gerçekten ıstırap çekebileceğini düşünmek tuhaftı. Ne yani dedi. Onun erkeği subay olur. Subay olsun dedi Zezi. Onlar da ötekiler gibi gidip verip gidebilir. Morris ters ters baktı. Şimdi hepsine küfrettireceksin dedi. 14 savaşına bir bak bakalım gebermişler mi? Öyle mi? Ben onlardan da birçoğunun öldüğünü sanıyordum. Ölenler cebi delik rençperlerdi dedi Morris. Bir de bizimkiler. Zezet birden Morris'e yaslandı. Ay dedi Morris. Gerçekten savaş çıkacak mı dersin? Ne bilirim ben. Ona bu sabah savaş olacağına inanıyordu. Ötekiler, çocuklar da bundan emindi. Sen kıyısındaydılar. Peş peşe akan vinçlere, tarak dubalarına bakıyorlardı. Gömleklerinin kollarını sıvamış adamlar vardı. Bir elektrik kablosu için hendek açan Genes Villers'li işçiler ve savaşın patlayacağı besbelliydi. Bu Gene Villers'li adamlar için değişen bir şey de olmayacaktı. Şimdi göçüklerin, düşmelerin, bütün o iş kazalarının korkusu içinde oldukları gibi, o zaman da nihayet kuzeyde bir yerde, güneş altında, kurşunların, obüslerin, şarapnellerin tehdidi altında siper kazacaklardı. Şimdi yoksullarının sona ermesini bekledikleri gibi, oralarda da savaşın sonunu bekleyeceklerdi. Ve Sandre, gideceğiz arkadaşlar demişti. Gideceğiz ama döndüğümüz zaman silahımızı bırakmayacağız. Şimdi hiçbir şeyden o kadar emin değildi. Sen Wende, bitmek bilmeyen bir savaş olurdu hep ama burası öyle değildi. Burada barış vardı, vitrinler vardı, vitrinlere konulmuş lüks eşya vardı, renk renk kumaşlar, insanların kendilerini seyretmesi için yapılmış aynalar vardı. Bütün konfor vardı. İnsanlar keyifsizdi ama doğuştan öyleydiler. Niçin dövüşeceklerdi? İstedikleri bir şey yoktu ki, her şeyleri vardı. İnsanın yaşamının başladığı gibi sürüp gitmesinden gayrı bir şey arzulamaması, umut etmemesi çok tatsızdı muhakkak. Morris birden, burjuvalar savaşı istemezler diye izah etti. İstemezler, kazanılacak zaferden korkarlar. Bu zafer proletaryanın zaferi olacaktır çünkü. İhtiyar adam kalktı. Neville Henderson'la Horace Wilson'ı kapıya kadar uğurladı. Onlara heyecanlı gözlerle baktı. Şu anda Royal Caddesi'ndeki gazetecinin, Pall Mall Street'te camlarına gazeteler asılmış tütüncünün çevresinde kümelenen ve yaşamlarının başladığı gibi sona ermesinden başka bir şey istemeyen buruşuk, yıpranmış yüzlü ihtiyarlara benziyordu. O ihtiyarları, onların çocuklarını düşündü. Monsieur Robentrop'tan Şansölye Hitler'in yola çıkmamdan önce bir kez daha görüşmemize gerek görüp görmediğini öğrenin dedi. Ve şu noktaya dikkatin çekin, prensiplerde anlaşmaya vardığımız takdirde Sayın Şansölye bize yeni koşullar önermek zorunda kalacaktır. Onlara özellikle hatırlatmanızı istiyorum ki ben, anlaşmazlığın karşılıklı müzakere yoluyla çözülmesi için insan gücüyle yapılabilecek her şeyi yapmaya kararlıyım. Çünkü savaşı asla istemeyen Avrupa uluslarının büyük kısmıyla halledilmiş sayılacak bir sorun uğruna kanlı bir çatışmayı göze alacağına inanmıyorum. Bol şans. Horace'la Neville eğilerek selam verdiler, merdiveni indiler. O ciddi, titrek ve madeni ses hala kulaklarındaydı. Morris ihtiyarların, ihtiyar kadınların yumuşak, pörsümüş ve uygarlaşmış etlerine bakıyor. Bir çeşit tiksinmeyle bu etleri yaralamak, doğramak, kanlarını akıtmak gerekeceğini düşünüyordu. Bunları doğramak, kanlarını akıtmak gerekecekti. Bu, insanın ayağının altında bir salyangozu ezmesinden çok daha mide bulandırıcı bir şeydi. Ama bunu bile göze almak zorundaydılar. Makineli tüfekler Royal Caddesi'ni tarayacak, sonra her şey birkaç gün öylece olduğu gibi bırakılacaktı. Parçalanmış çerçeveler, ortalarında yıldız yıldız kurşun delikleriyle camlar, kahvelerin teraslarında devrilmiş masalarla uçaklar gökte, cesetlerin tepesinde dolaşıp duracaktı. Sonra cesetler kaldırılacak, masalar kaldırılıp yerine konacak, kırık çerçevelere yepyeni camlar takılacak ve yaşam yeniden doğacaktı. Kıpkırmızı, tıkız enseli gürbüz adamlar, meşin ceketler ve kasketler caddeyi yeniden dolduracaktı. Rusya'da da böyleydi. Nevski'yi gösteren bir fotoğraf görmüştü. Proleterler bu lüks caddeyi ele geçirmişti. Oralarda dolaşıyorlardı. Saraylar ve kocaman taştan köprüler artık onları şaşırtmıyor, büyülemiyordu. Morris utanarak, pardon dedi. Yaşlı bir kadının sırtına dirseğiyle çarpmıştı. Kadın dönüp rahatsız bir ifadeyle baktı. Morris kendini bıkkın ve cesaretsiz hissediyordu. Burada bu kocaman reklam panolarının, balkonlara asılı levhalardaki kararmış altın yaldızlı harflerin altında, bu pastanelerle ayakkabı mağazalarının arasında, madelen sütunlarının önünde şu anda buraları dolduran kalabalıktan başka bir kalabalığı göz önüne getirmek çok zordu. Bakına bakına dolaşan yaşlı kadınlardan, denizci elbisesi giydirilmiş çocuklardan başka bir kalabalık. Hüzün verici ve yaldızlı aydınlık, benzin kokusu, insanı ezer gibi abanan binalar, bal gibi yumuşak sesler, kaygılı ve uyuklayan yüzler, köselelerin asfaltta umutsuz sürtünüşü, bunlar hep birlikte sürüp gidiyordu. Bunların hepsi gerçekti. Devrim ise bir rüyadan başka bir şey değildi. Morris, Zezet'e kin dolu gözlerle bakarak, buraya gelmemeliydim diye düşündü. Bir proleterin yeri burası değildir. Bir el omzuna dokundu. Brune'yi tanıyınca Morris sevincinden kızardı. Brune gülümseyerek, merhaba küçük dostum dedi. Merhaba yoldaş dedi Morris. Brune'nin eli tıpkı kendininki gibi sert ve nasırlıydı. Elini kuvvetle sıkıyordu. Morris Brune'ye baktı ve kendini rahat hissettiği için güldü. Uyanıyordu. Çevresinde yeniden arkadaşlarını hissediyordu. Saint-Ouen'de, Ivry'de, Montreuil'de, hatta Paris'te, Belleville'de, Montrouge'da, Ville'de yan yana, dirsek dirseğe birbirlerine dayanmış, çok önemli, kıyasıya bir eyleme hazırlanan arkadaşlarını. Bruni, ne arıyorsun buralarda dedi. İşi astın mı? Morris rahatsız olmuştu. Yıllık iznim dedi. Zezet gelmek istedi, eskiden burada çalışıyormuş. Zezet de burada ha dedi Bruni. Selam Zezet yoldaş, Morris. Brune diye tanıttı. Bu sabah Lum'da yazısını okuduk. Zezet, Brune'ye pervasızca baktı ve elini uzattı. O erkeklerden korkmazdı. İster burjuva olsun, ister partinin kabadayıları. Brune, Morris'i göstererek, Morris'i tanıdığım zaman da böyle koskocamandı, dedi. Kızıl Şahin'de koroda şarkı söylüyordu. Ömrümde bunun kadar bedsesli adam görmedim. Sonunda onun resmi geçitlerde yalandan şarkı söyler gibi yapmasına karar verildi. Güldüler. Zezet, dedi. Savaş olacak mı ha? Sizin bilmeniz gerek. Sizin durumunuzdakilerin bunu bilmesi gerek. Aptalca bir soruydu bu. Kadınların sorabileceği cinsten bir soru. Ama Morris için için sevindi. Brune ciddileşmişti. Savaş olup olmayacağını bilmiyorum dedi. Ama ne olursa olsun korkmamak gerek. İşçi sınıfı boyuna ödünler vererek bir savaşın önlenemeyeceğini bilmelidir. güzel konuşuyordu. Sezit güven dolu bakışlarıyla onu seyrediyor ve dinlerken gülümsüyordu. Morris tedirgin olmuştu. Brunet tıpkı gazete gibi konuşuyor, gazetenin dediğinden öte bir şey de söylemiyordu. Zezet, Hitler'i korkutacak olurlarsa siner mi dersiniz diye sordu. Brunet düşünüyor, kendi kişisel fikrinin sorulduğunu anlamamış görünüyordu. Mümkündür dedi. Hem sonra ne olursa olsun Rusya bizimle beraber olacaktır. Morris tabii diye düşündü. Partinin kodamanları bizim gibi Sen Uen'in basit bir işçisine ayaküstü ısmarlama, kendi fikirlerini açıklayacak değiller ya, ama hayal kırıklığına uğramıştı. Brune'ye baktı ve büsbütün keyfi kaçtı. Brune'nin iri köylü elleri, keskin bir çenesi, ne istediğini bilen gözleri vardı. Ama beyaz gömlek giymiş, kravat takmıştı. Üzerinde gri flanelden güzel bir ceket vardı. Bu burjuvalar kalabalığının içinde çok rahat görünüyordu. Karanlık bir vitrin hayallerini aksettiriyordu. Morris kabarık saçlı bir kadın ve yanında bir monsieur ile konuşan, kasketini geriye itmiş, deri ceketi içinde göze batan iri bir adam gördü. Ama her şeye karşın elleri cebinde, hala orada duruyor, ayrılıp gitmeye karar veremiyordu bir türlü. Brune, gene sen Mandede misin? Diye sordu. Hayır dedi Morris. Sen Uen'deyim. Flavide çalışıyorum. Ha ben sen Mandede'sin sanıyordum. Tesviyeci değil mi? Hayır, makine ustasıyım. İyi dedi Brune. İyi, çok iyi. Hadi bakalım. Hoşça kal yoldaş. Morris güle güle dedi. Güle güle yoldaş. Kendini tedirgin ve huzursuz hissediyordu. İçinde belirsiz bir hayal kırıklığı vardı. Zezet bütün yüzünü kaplayan bir gülümsemeyle güle güle yoldaş dedi. Brune arkalarından baktı. Kalabalık üzerlerine kapanmıştı bile. Ama Morris'in dev omuzları şapkaların tepesinden görünüyordu. Zezet'i belinden kavramış olmalıydı. Kasketi kadının tepeye topladığı saçlarına değiyordu. Başları birbirine dayanmış, kalabalığın içinde süzülüyorlardı. Brune, iyi oğlan diye düşündü. Ama yanındaki o şırfıntı, içinde tüylerini ürperten bir pişmanlık, yüzünde ağır ciddi anlamlarla yürümeye başlamıştı. Ona ne yanıt verebilirim diye düşündü. Sen Deniz'de, Sen Uen'de, Soşo'da, Kreso'da, hepsi yüz binlercesi aynı kaygılı güven dolu gözlerle bekliyordu. Böyle bunun gibi yüz binlerce kafa, doğuya, Godesberg'e, Praga, Moskova'ya çevrilmiş yüz binlerce yuvarlak, haşin, acemice tıraş edilmiş iri, kocaman çizgilerle yontulmuş kafa, gerçek adam kafaları. Onlara ne karşılık verebilirdi? Korumak. Şimdilik onlar için yapılabilecek tek şey buydu. Onların yavaş ve inatçı beyinlerini, akıllarını çelmeye kalkışacak serserilerden korumak. Bugün Boninge Ana, yarın Dottin, Öğretmenler Sendikası Sekreteri, öbür gün Pivertistler. Onun payına düşen buydu. Birinden öbürüne gidip gelecek, susturmaya, yatıştırmaya çalışacaktı. Boninge Ana, kadife kadar yumuşak sesiyle idealist ellerini ovuşturarak bakacak, ona kan akıtmanın dehşetinden söz edecekti. Boninge Ana 50 yaşlarındaydı. Kırmızı yüzlü, yanaklarında incecik beyaz tüyleri, kısa kesilmiş saçlarıyla şişman bir kadın. Gözlüğünün ardından bir rahibeninki gibi bakan yumuşak, kadife gibi yumuşak gözleri vardı. Yakasına Legion d'honneur nişanının kordonunu iliştirdiği kalın bir erkek ceketi giyerdi. Ona anlatırım, derim ki kadınların gene o sersemliklere başlamasına engel olmak gerek. 14 savaşında erkeklerini cepheye giden trenlere vagon pencerelerinden, omuzlarından iteliğe kakalıya sokmuşlardı. Oysa gitmelerine engel olmak için demir yollarının üzerine yatmaları gerekirdi. Şimdi savaşacaklarsa bu savaşın bir anlamı var. Bu kez de barış için komplo kuracaksınız. Erkeklerinizin moralini bozmak için ne mümkünse yapacaksınız. Morris'in yüzü gene göründü ve Brune omuzlarını kaldırarak can sıkıntısıyla bir sözcük, bir tek sözcük çoğu zaman onları aydınlatmaya yeter. Ben o sözcüğü bulup söyleyemedim diye düşündü. O karının yüzünden oldu. Zezet'in ona bulanmış yanakları, utanmaz gözleri, o aşağılık, ucuz lavanta kokusu, o kadınlar imza, imza ve imza toplamaya gideceklerdi. İnatçı ve yumuşak, şişman radikal kızlar, Troçki yanlısı Yahudi kızları, Sifolu, Section Française de l'International Ouvrier 1969'da Parti Sosyalist adını alan İşçi Hareketi Partisi. Muhalif kadınlar hepsi her tarafa girip çıkacaklardı. Utanmadan, sıkılmadan, ineğini sağan ihtiyar köylü kadının kocaman terli avcuna bir dolma kalem sıkıştırıp ona da aynı şeyi yumurtlayacaklardı. Eğer savaşı istemiyorsanız şuraya imzanızı atın diyeceklerdi. Artık savaş yok, asla. Müzakereler, anlaşmalar var. Önce barış. Ya Zezet birden eline bir dolma kalem tutuşturulsa ne yapardı? O sınıfının içgüdülerini şişman ve hayırsever kadınların suratlarına doğru şöyle bir gülüp geçebilecek kadar sağlamca içine sindirmiş miydi? Morris'i süslü mahallelere doğru sürüklemişti. Mağazaları heyecanla seyrediyordu. Yanaklarına bir fastan boya yapıştırmıştı. Zavallı çocuk, eğer gitmesin diye boynuna asılacaksa işi hiç de kolay olmayacaktı. Oysa onların buna ihtiyacı yoktu. Entelektüel, burjuva. Ama onu suratına badana sürmüş diye, elleri çatlamış, bozulmuş diye bir kalemde silip atamam. Herhalde bütün yoldaşların bekar olmasına imkan yok. Brune kendini yorgun ve ağır hissediyordu birden. Onu boyandığı için suçlandırıyorum diye düşündü. Çünkü ucuz, adi boyalardan nefret ederim. Entelektüel, burjuva. Onları sevmek, hepsini, her birini, kadınını, erkeğini sevmek, fark gözetmeden, ayırmadan düşündü. Onları sevmeyi istemek bile suç. Bu kendiliğinden var olmalı, kendi kendine, soluk alır gibi, zorunluluk halinde. Entelektüel, burjuva. Sonsuzluğa dek birbirinden ayrı. Ne yapsam boş, aynı anıları paylaşmamıza olanak yok. Joseph Mercier, 33 yaşında, dededen babadan miras mikropla frengili, Buffon Lisesi'nde biyoloji öğretmeni, Royal Caddesi'ni burnundan soluyarak belli aralıklarla ağzını ıslak yapışkan bir hareketle çarpıtarak yürüyordu. Sol yanında o her zamanki ağrı vardı. Kendini sefil, miskin hissediyordu ve bir fikirden öbürüne atlayarak düşünüyordu. Askere alınan memurların aylığını verirler mi acaba? Bütün o insafsız, acımak nedir bilmeyen yüzleri görmemek için hep yere, ayaklarına bakarak yürüyordu. Kendisini bir vitrine doğru savuran, gri flanel giysili, kızıl saçlı, iri bir adamla çarpıştı. Joseph Mercier gözlerini kaldırdı ve kalas gibi herif diye düşündü. Bu bir kalastı, bir duvardı. O duygusuz ve acımasız heriflerden biriydi. Kendisini hor gören ve sınıfın ortasında küçük düşüren, matematikteki o iri kıyım, Charmelie gibi, o asla hasta olmamış, asla herhangi bir şeyden ya da kendinden kuşkuya kapılmamış, şurasında burasında tikleri olmayan, yaşamı ve kadınları keyiflerince iri elleriyle yakalayıveren, gidecekleri yere, düpedüz, dosdoğru giden ve giderken de sizi itip mağaza vitrinlerin üstüne doğru savuran heriflerden biri. Royal Caddesi ağır ağır sene doğru akıp gidiyordu. Brune de ona kapılmış birlikte akıyordu. Biri çarpmıştı ona. Yanından sıvışan melon şapkalı, kaskatı kolalı yakalı, çentik burunlu, sıska bir solucan görmüştü. Zezet'le Morris'i düşünüyordu ve içinde o eski tanıdık sıkıntıyı bulmuştu. Yerine yenilerinin, başkalarının konması olanaksız anılar karşısında duyduğu utancı. Kendisini onlardan sonsuza dek ayıran anılar, Marne kıyısındaki beyaz ev, babanın kütüphanesi, annenin güzel kokulu, bakımlı zarif elleri. İkinci ayrımın sonu sayfa 21.